37. ayrım, sayfa 199. Duygu yelpazesinin diğer ucunda ise birden çok yabancı ziyaretçinin tanık olmaktan etkilendiği şöyle bir sahne vardı. Sürgündeki bir Rus devlet görevlisi, bir restoranda ona yaklaşan garson hanımın elini öpmek üzere yüzünde ciddi bir saygı ifadesiyle oturduğu masadan doğruluyordu. Belli ki önceki yaşamlarında bambaşka koşullarda birbirlerini tanımışlardı. İstanbul'da bulunan Fransız turist Prenses Lucien Murat, devrim öncesinde Petrograd'da tanışmış olduğu birkaç kişiyle yürek burkan benzer karşılaşmalar yaşamıştı. Sokakta ayakkabı boyacılığı yaparken gördüğü Baron S, artık bir restoranın vestiyerinde çalışmakta olan Albay X, sonra Frederick'in barında karşılaştığı eski dostu Prenses B. Oysa onu en son Petrograd'da bir baloda güzel alnında elmas dizili harika bir taç ile ve gümüşü bir giysi içinde görmüştü. Prenses bana yürek yakan öyküsünü, Bolşeviklerden kaçışını, kalabalık bir yük vagonuyla ülkeden ayrılışını anlatıyor. Bu arada patronu onun etrafına dolaşıp durmaktadır. Abonos kadar siyah bir adam. Zamanında Moskova'nın en şık restoranını işletiyormuş. Prenses de çok defa burada akşam yemeği yiyip çıgan müziğiyle dans etmiş. Prenses Lucien'in eski dostunu Frederick'in bir çalışanı olarak görmesi, bir bayan garsonu beğeni ve arzu duyan bir erkeğin bakış açısından farklı bir açıdan görmesi bakımından önemli bir örnektir. Türk ulusal gururu ve bunun itilaf devletlerinin işgali altındaki İstanbul'un geleceği açısından habercisi olduğu şey bakımından yine aydınlatıcı bir örnekte ılık bir yaz akşamında Stella'ya gelen genç bir Türk yurtseverinin tepkisiydi. İyi bir gözlemci olan Müftüzade Ziya Bey 10 yıl kadar yaşadığı ABD'yi çok iyi biliyordu. Karısı ve bir dostuyla birlikte Pera'nın gece hayatının ne menen bir şey olduğunu görmeye karar vermişlerdi ve kentteki en iyi kafe şantana gittiler. Stella'ya geldiklerinde içerisi çok kalabalıktı ve muhafazakar geleneksel Türk değerlerine bağlı olmaktan gurur duyan Ziya Bey, Frederick'in tarzından etkilenmiş olmakla birlikte burayı serbest ortamından dolayı itici bulmuştu. Herkes içkinin etkisi altında gibiydi ve gerçek Amerikalı siyahlardan oluşan normal bir caz bandın çaldığı acayip müzik neşe içindeki kalabalığın kanını kaynatıyor ve Bovary'nin Velsat kanlı çıkmadan önceki en parlak günlerinde bile görülmemiş gösteriler yapmasına neden oluyordu. Mücevherler içindeki allıklı soylu garson hanımlar müşterilerinin masalarına oturup içki ve sigara içiyorlardı. Mekanın sahibi Bolşevik devrimi öncesinde Rusya'ya yerleşmiş renkli ırktan bir Amerikalıydı. Kalabalığı biraz mesafeli bir tarzda izliyordu. Açıkçası bana müşterilerinden daha insan geldi. En azından ayıktı ve buralarda bulunanların çoğu için söz konusu olamayan bir biçimde düşünceli ve kibar davranıyordu. Stella ile ilgili her şeyin kentteki yabancı varlığını yansıtması ve kentin Müslüman yerli halkına dayatılan ikinci rol nedeniyle de Ziya Bey'in tüyleri diken diken olmuştu. Görünürde tek bir gerçek Türk yok. Pek çok yabancı var ama çoğu Rum, Ermeni ve Levanten. Hazla ve maddeciliğe doymayan pudralanmış sefih suratlar. Çok geçmeden Ziya Bey ve karısı buradan ayrılmaya karar verdiler. Ancak sağ salim Pera'nın dışına çıktıklarında Galata Köprüsü'nü geçip evlerine döndüklerinde rahatladılar. İstanbul'umuz, güzel Türk şehri, geceleyin faziletli insanların uykusuna yatmış, yangınların ve savaşların harap ettiği yoksul İstanbul, yokluğu içinde hüzünlü ama ahlaklı ve soylu. Görkemli geçmişini düşleyen ve geleceğine güvenen, tahtından olmuş bir kraliçe. Ziya Bey'in tavrı, Frederick'in de bir parçası olduğu yabancı dünyaya karşı çıkartılmış sayısız tehdidi temsil ediyordu. Gerçi Frederick'in henüz bu tehditlerin farkında olması için bir neden yoktu. İstanbul'un erkek nüfusunun zihninde bayan garsonların önemli bir yer edinmesiyle birlikte, Frederick'in yanında çalışan Rus kadın garsonlarla ilişkileri konusundaki ırkçılık kokan imaların kentteki Amerikan kolonisinin üyeleri arasında yayılmaya başlaması kaçınılmazdı. Kimisi tüm zenciler gibi Frederick'in de cinsel aşırılıklara yatkın olduğunu ve bazı çalışanlarını onun tarafından sevilip okşanmaya rıza göstermek zorunda bırakmanın bir yolunu bulduğunu ima ediyordu. Aslında bu suçlamaları araştırmış olan Chicago'lu muhabir Larry Roon'un ifadesinde Frederick'in yanında çalışan kadın garsonlar onun etraftaki en beyaz işveren olduğunu düşünüyorlardı. Kadın garsonlara saygılı bir şekilde davranmakla kalmıyor, kim onlara başka bir niyetle yaklaşacak olursa onu geri çevirmelerine de izin veriyordu. Bu gibi tipler arasında Frederick'in yüksek ahlak tonunu protesto eden sayısız İngiliz görevli de vardı. Frederick yanında çalışan kadın garsonları koruma çemberini almaktan vazgeçmedi. Dahası onlara parasal yarar sağlayacak bazı galalar düzenledi. Bu İstanbul'un gece hayatında hiç görülmemiş bir şeydi. Bu tür etkinlikler genellikle yıldız oyuncular veya yönetim hiyerarşisine düzenlenirdi. Frederick'in bu hareketi samimi bir iyilik olmakla birlikte kurnazcaydı da. Çünkü genç kadınları böylelikle vitrine çıkarmış oluyordu. 24 Temmuz 1920'de Stella'nın dilenciliğin önlenmesi sayesinde kurtarılan kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen büyük bir hayırseverlik şenliğine ev sahipliği yapmasına karar vermesi de bu türden bir hareketti. Bu etkinlik Frederick'in yıldızlarından biri olan şarkıcı Issa Kramer'in telkiniyle gerçekleştirilmiş ve kentin en yüksek makamları müttefikler arası yüksek komiserler tarafından onaylanmıştı. Hem Kramer hem de Frederick bu girişimlerin nedeniyle göklere çıkarılmışlardı. Frederick'in böyle bir etkinliğe katılımı, akvaryumu savaş sırasında Moskova'daki yurtseverlik gösterilerinin düzenleneceği bir alan olarak bağışlamasını akla getiriyor. Stella'nın ikinci sezondaki yığınla müşteriye ve basında çıkan coşkulu haberlere karşın Frederick hala iki yakasını bir araya getiremiyordu. Yeni alacaklılar topluca başkonsolosluktaki diplomatlara gitmeye devam ediyorlar ve diplomatların sabrı da giderek tükeniyordu. Şikayetlerin sayısı arttıkça Ravna ve Ali'nin üslubu da değişmeye başladı. Başlangıçta basma kalıp ama kibar ricalar kaleme aldılarsa da özellikle Alan kabalaşmaya başladı. Şikayetler derhal ilgilenmenizi gerektiriyor. Bana bir an önce açıklamada bulunacaksınız. Beni derhal bilgilendirin. Frederick'in bazı şantajcıların hedefi haline gelmesi durumu daha da zorlaştırdı. Bunlar alacaklı kılığında ortalıkta dolaşıyor ve paralarını almakta yardımcı olması için başkonsolosu sıkıştırıyorlardı. Frederick'in lekelenen ünü yüzünden diplomatlar bu türden her şikayeti ciddiye aldılar. Bu madrabazların en kötüsü Alexey Vladimirovich Zvatsky'ydi. Haziran 1920'de bir avukat tutan bu Rus, kentte diplomatik görevde bulunan Ruslardan da yardım alarak Frederick'in ücretini tam olarak ödemediğini ve önceki yazdan kendisine 300 TL'den fazla borcu kaldığını iddia etti. Amerikalı diplomatlar borcunu ödemesi için Frederick'e baskı yaptılar ancak Frederick bunu bir şantaj vakası olarak niteleyerek ödemeyi kesin olarak reddetti. Ama diplomatların onun hakkındaki izlenimlerini silmeyi başaramadı. Diplomatlara göre tek yaptığı onların başını ağrıtmaktı. 1920 sonbaharında ve ertesi kış eski karısı Valli birdenbire ortaya çıktığında Frederick'in başına daha kötüsü de gelecekti. Valli, Bolşevik komiser ile ilişkisinde hüsrana uğramış ve Eylül başlarında Irma ile birlikte Sovyet Rusya'dan paşayı kurtarıp Berlin'e gitmeyi başarmıştı. Berlin'e varır varmaz Frederick'i bulup onunla temasa geçmek için işe koyuldu. 9 Eylül'de Amerikan Komisyonu dairesine giderek kendisi ve Irma için kimlik ve acil durum pasaportu başvurusunda bulundu. Her nerede ise kocasının yanına gitmek için bu başvuruda bulunduğu açıklamasını yapmıştı. 1920'de Berlin mutluluğun hakim olduğu bir yer değildi. Ciddi bir gıda kıtlığı, korkunç bir enflasyon ve yüksek işsizlik vardı ve toplumun huzursuzluğu gitgide artıyordu. Valli'nin doğru dürüst bir yaşam için tek umudu Frederick'in parasal desteğini sağlamaktı. Berlin'de konsolos Valli'nin başvurusunu kabul etti ve ona Dışişleri Bakanlığı resmi politikasını açıkladı. Bir Amerikalı ile evli olduğu iddiasının Washington'da araştırılması gerekecekti. Gelen yanıt daha umut kırıcı olamazdı. Valli'nin 1916'da Moskova'da pasaportunu yenilemek için yapmış olduğu başvurunun kaydı yoktu. Elinde böyle bir başvuruda bulunmuş olduğunun kanıtı olmasına karşın pasaport başvurusunun Frederick'ten veya onun ABD'de doğmuş olmasından dolayı onaylanması mümkün değildi. Bu yüzden Valentina Thomas'ın talebi geri çevrildi. Bu Valli için kötü bir haber olduğu gibi Frederick için de iyi işaret değildi. Ayrılmalarından sonraki birkaç yıl Valli'nin uzaktan Frederick'e büyük sıkıntı vermeyi başarmış olmasına bakılırsa İstanbul'a gelmesine imkan verecek belgeleri alamaması Frederick açısından büyük şanstı. Ekim başlarında daha Washington'dan red cevabı gelmeden Valli İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğuna ve daha sonra İngiliz Büyükelçiliğine de İngilizce ve Almanca mektuplar yazmaya başlamıştı. Kendini Frederick'in tek meşru eşi olarak tanıtmış ve ilişkilerinin kanıtı olan birlikte çekilmiş fotoğraflarını da ilave etmişti. Bu mektuplarda Elvira'nın adına leke sürüyor, hasta ve yoksul düştüğünden yakınıyor, kendisine ve kızına parasal destekte bulunması için yalvarıyor ve Frederick'in hali vakti yerinde olduğu için onlara yardım edebileceğini vurgulayarak tam adresini öğrenmek istiyordu. Frederick'le görüşme işi Alan'a düştü. Valli'nin mektubunun bir kopyasını Frederick'e ileten Alan, şaşırtıcı küstahlıktaki talebini de buna ekledi. Bu meseleyle ne düzeyde ilgileneceğinizi belirtmenizi rica ediyorum. Başkonsolosluk artık Frederick'in yalnızca mali sorunları ve Amerikan vatandaşlığı iddiasıyla değil, Alan'ın ifadesiyle evlilik ilişkileriyle de ilgileniyordu. Frederick İstanbul'daki Amerikalı yetkililer için dayanılmaz bir yük haline gelmeye başlıyordu.